Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, zerrenin hikmet ve vazifelerinden üçüncüsü, nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin nakışlarını göstermekle o esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde hadsiz nukuş göstermek, küçük bir sahifede nihayetsiz maanileri ifade edecek olan hadsiz ayetleri yazmak için nakkaş-ı ezeli zerratı kemali hikmetle tahrik edip kemali intizamla tavzif etmiştir. Nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiye. Yani bunu özellikle ifade etmeye çalışalım. Alem sınırlı. Yani sonsuz değil. Evet, çok büyük. Yani alem, şu dünya, şu kainat çok büyük. Adeta bize sınırsız gibi görünüyor. Ama hakikatte her şeyin bir sınırı vardır yani. Mahlukat başlangıcı olduğu gibi nihayeti de vardır yani. Sonsuz denmez yani. Sonsuz denmez. Fakat bu alemde, bu sınırlı ve mahdut olan alemde Cenab-ı Hak bizim nazarımıza, şuur sahiplerinin, idrak sahiplerinin, akıl sahiplerinin nazarına bir şeyi özellikle arz ediyor. Okuyalım. Nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin nakışlarını göstermekle. Nihayetsiz. Allah'ın isimlerinin nakışları, mesela Cemil ismi, Cemil isminin nakışları veya Hakim ismi, Hakim isminin nakışları, Alim ismi veya ilim sıfatı, onun nakışları. Bütün Esma-i İlahiye'yi burada zikredebiliriz, sayabiliriz. Onların nakışları aslında nedir? Sonsuzdur. Sonsuz olan o nakışları Cenab-ı Hak şu sınırlı sayfada, sınırlı alemde ne yapıyor? Bizim nazarımıza arz ediyor. Bu çok önemli bir mana. Tekrar okuyayım. Nihayetsiz tecelliyat-ı esma-i ilahiyenin nakışlarını göstermekle o esmanın cilvelerini ifade için, yansımalarını, nakışlarını göstermek için mahdut bir zeminde, sınırlı bir zeminde hadsiz nukuş göstererek. Şimdi bunu biraz konuşacağız. Yani sınırlı bir zemin var ama bununla beraber ne var? Sonsuz denecek kadar nakışlar var. Nasıl oluyor bu? Nasıl anlaşılması gerekiyor? Küçük bir sayfede nihayetsiz maanileri ifade edecek. Küçücük bir sayfada sayılmayacak kadar çok manaları ifade edecek olan hadsiz ayetleri yazmak. Allah'ın varlığına ve birliğine delil olacak hadsiz ayetleri göstermek, yazmak için nakkaş-ı ezeli, nakkaş, Allah nakış yapıyor. Aynı zamanda nedir? Ezelidir. Zerratı kemali hikmetle tahrik edip kemali intizamla tavzif etmiştir. Hem harekete geçiriyor zerreyi, atomları, hem de bu şekilde bir ne yapıyor? Vazife veriyor. Şimdi ne demek? Bunu biraz anlamaya çalışalım. Bakın şu elimizdeki kitap nedir? Sözler kitabı. Sözler kitabı. İşte kaç sayfadan meydana geliyor? 850 sayfa. Bakın 850 sayfa. Şimdi 850 sayfa bu bir sınırdır değil mi? Yani 900 de deseniz sınırdır. 1 milyon da deseniz sınırdır. Yani bu bir sınır. Fark etmiyor yani. Şimdi buradaki yazılan yazıların, yani Arapça da olduğundan dolayı Arapçayı es geçelim. Tamamı Latin harfleriyle yazıldığını düşünelim. Yani şuradaki cümlelerin hepsinin Latin harfleriyle yazıldığını düşünelim. Şimdi 29 tane harf, 850 sayfa. Şimdi bu 29 tane harfle, bakın toplamı bu kadar, sınırlı, sayısı belli. 29 tane harfle ne kadar mana ifade edilebilir?
Yazarın ilmine bağlı.
Efendim?
Yazarın ilmine bağlı.
Yazarın ilmine bağlı. Güzel. Yani Nihayetsiz denebilecek kadar mana ifade edilebilir demek istiyorsunuz. Anlaşıldı mı mesele? Yani sınırlı sayfada sınırlı alfabeyle sonsuz mana ifade edilebilir. Acayip bir şey değil mi? Enteresan bir mana yani. Bugün yeryüzündeki bütün kitapların Latin harfleriyle yazıldığını düşünün. İşte o kadar o kitaplarda ne kadar ilim varsa o ilimlerin hepsi adeta nedir? 29 tane harfle, temelde 29 tane harf vardır yani. Zemin olarak da, yani mesela diyelim, biraz daha ifade edelim. Kur'an-ı Azimüşşan değil mi? Bu da Arap alfabesi değil mi? Kur'an-ı Azimüşşan. Kaç harfle yazılıyor abi? 28. 28 harf. Toplamda nedir? 28 harf vardır. Bakın, 28 harf kullanılmıştır. Ayet olarak da baktığımız zaman 6666 ayet diye ifade edilir. Yani farklı şeyler vardır ama onları saymıyoruz yani. Genelde ittifak edilen sayı, ki Üstad Hazretleri'nin de ifade ettiği, 6666. Şimdi ayet de sayılı. Sayfa da sayılı. Değil mi? 30 tane cüzden meydana geliyor. 20 sayfadan ne yapar? 600 sayfa eder. 600 sayfa. 600 sayfa 28 harf kullanılıyor. 6666 ayet. Bunların hepsi sınırlı değil mi? Peki bu sınırın içerisinde mana olarak soruyorum. Sınırsızlık var mı? Ha, mesele bitti. Ya. Sınırlı şeylerle sınırlı manalar ifade edilebilir. Yani biraz önce biz bunları niçin ifade ettik, niçin okuyoruz? Şurayı tekrar okuyalım. Nihayetsiz tecelliyat-ı Esma-i İlahiyenin sonsuz tecellilerinin nakışlarını göstermekle o esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde, Hasan abi, sınırlı, sınırı belli olan bir zeminde hadsiz nukuş göstermek. Mesela diyelim bir bahar sayfası. O bahar sayfası nihayetinde sınırlıdır yani. Zamanı da sınırlıdır, mekanı da sınırlıdır yani. İşte nedir? 4 aydan ibaret. Mekan olarak işte diyelim dünyanın şurası yani. Bakın bir sınır var yani. Kainat desek dahi yine bir sınır var, fark etmiyor. Ama burada sonsuz tecelli veya sonsuz mana ifade edilebiliyor işte. Müthiş bir şey yani. Sınırlıya adeta ne yapmak? Sınırsızı yerleştirmek yani. Kur'an'ı anlat bitiremezsin. Niye? Kelamı ezelidir yani. Kur'an'dan süzülen şu Risale-i Nur. Bunu da anlat bitiremezsin. Çünkü niye? Kur'an'ın ayatından süzülmüştür. Bir insanın, sadece öyle diyelim, sadece bir insanın ilminden süzülmüş değildir yani. O insanın ilmi belki basamak olmuş ama aslında asıl akseden ayetin manalarıdır yani. Bakın Bediüzzaman Hazretleri de onu ifade edip bitiremiyor yani. Kendisinin hep söylediği bir şey vardır. İşaratul İcaz en son Bakara suresinin hangi ayetine kadar geliyor? Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inneke entel alimil hakim. Bu ayete kadar geliyor. Ve bu ayette duruyor yani. Aman. Bu ayette duruyor yani. Şimdi bu ayete kadar gelip ondan sonra aslında istediği Kur'an'ın bütün ayetlerinin tefsiridir. Soruyorlar. Neden diyorlar devam etmedin diyorlar. Cevap veriyor. Diyor ki ben diyor yazdığım risalelerde yani şurada bulunan 130 parça eser. Yazdığım risalelerde Kur'an'ın o ayetini, yani biraz önce ifade ettiğimiz Subhaneke la ilmenena illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim. Bu ayeti izah ediyor, bitiremiyorum. Ta ki ondan sonraki ayete geçeyim. Adeta Risale-i Nur sanki bu ayetin izah ve tefsiri yani.
Kur'an'ın
bir
Kur'an tefsiri.
Evet, tabii. Yani o ayetin denizinden, hazinesinden bir nokta, bir katre adeta yani. Bakın bitmiyor yani. Niye? Mana nedir? Sonsuzdur. Neden? Kelamı ezeli. Esma-i ilahiye sonsuz mu? Sonsuz Esma-i İlahiye'nin nakkaşı ezeli mi? Öyleyse onun nakşı da ne olacaktır? Sonsuz olacaktır. O sonsuz nakşı Cenab-ı Hak bu sınırlı alemde ne yapıyor? Bizim nazarımıza arz ediyor. Bunu arz ederken de aslında neyi ifade ediyor? Beni nakışlarımla tanıyın, bilin. Bu çok önemli. Bunlar hepsi bize bakıyor. Bunlar hepsi kitap. Bunlar hepsi biz kainat kitabını anlatıyoruz. O kainat kitabı nedir? Bizim için okunmak için vardır. Nakkaş-ı Ezeli'nin evet küçük bir sayfede nihayetsiz manileri ifade edecek olan hadsiz ayatı yazmak için Nakkaş-ı Ezeli zerratı bunun için neyi kullanıyor Cenab-ı Hak? Zerreyi kullanıyor. Zerreyi kullanıyor. Bana bir kağıt bir kalem getirebilirseniz bir şeyi ifade edeceğim yani. Zerreyi kullanıyor. Zerreyi hareket ettirmekte, zerreyi bir yerden bir yere sevk etmekte, zerreyi bir halden bir hale, bir şekilden bir şekile, bir cisimden bir cisime, öyle mi? Bir uzuvdan bir uzuva, bir hücreden bir hücreye geçirmekte, bütün bu hareketlerin altında aslında ne var? Cenab-ı Hakk'ın o nakşını, nakşı azamı veya sonsuz nakşı ve ondan ifade ettiği manayı arz etmek ve göstermek yani. Kemali hikmetle tahrik edip, kemali intizamla tavzif etmiştir, vazifelendirmiştir. Evet, geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Şimdi bir şey, bakın biraz önce ifade ettiklerimizle örtüşen bir mana daha nazarımıza veriliyor. Geçen senenin mahsulatıyla diyelim baharda, küçültelim biraz daha, bahçemizde neler var diyelim? 100 tane ağaç var. İşte bir kısmı elma ağacı, bir kısmı armut ağacı, öyle mi? Bir kısmı ayva ağacı, bir kısmı ceviz ağacı vesaire. Bunlar, bu ağaçların hepsi, yani baharı küçülterek biraz anlamak noktasında konuşuyorum. Bu ağaçların hepsi mahiyet olarak, özellik olarak geçen seneki bahardaki ağaçların neyidir? Aynısıdır. Aynısıdır, değişmiyor. Aynı şeyler. Peki neler değişiyor? Değişen nedir? Bakın onu söyleyecek bize. Onlardan çıkan yapraklar, onlardan çıkan çiçekler, onlardan meydana gelen en nihayette meyveler. Geçen seneki meyvelerin, yaprakların, çiçeklerin neyidir? Bir benzeridir yani. Benzeridir. Fakat maanileri başka başkadır. İfade ettikleri manalar başka başkadır. Taayyunat-ı itibariyeyi değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Oraya geçmeden, biraz önce dedi ki Cenab-ı Hak nakşını ifade etmek için kullandığı şey nedir? Zerre. Zerreleri kullanıyor. Nakış yapmakta zerreleri kullanıyor. Şu nedir? Kalem. Bu kalemin içinde ne var? Mürekkep değil mi? Mürekkep. Var mı yok mu? Varmış. Varmış. Şimdi ben buraya misal bir A harfi çizeceğim. Ben böyle. Bu A harfinin nakışı başka türlü her türlü şekil yapabilirim yani. Şimdi A harfini çizerken öyle mi? Evet. Çizdik herhalde değil mi? Yani şöyle. Evet. Şimdi A harfi. Şimdi bu A harfini çizerken ben şuradan başladığım anda kalemin ucundan ne dökülmeye başladı? Mürekkep. Mürekkep nelerden meydana geliyor? Atomlardan değil mi? Zerrelerden değil mi? Adeta ben her bir nokta bırakışımda belki milyonlarca ne bırakıyorum oraya? Zerre bırakıyorum, atom bırakıyorum yani. Dolayısıyla ben bir A harfi yazabilmem için burada mürekkebin atomlarını kullanıyorum. Bunu küçüğünü de yazsam böyle, başka bir harf yazsam böyle, hep neyi kullanıyorum? Atomun, mürekkebin zerrelerini kullanıyorum. Zerreler durmadan ne yapıyor? Şekil alıyor yani. Ben burada bir çiçek resmi çizebilirim yani. O zaman ne oldu? Zerreler bu sefer çiçek resmi. Ben burada misal bir yaprak çizebilirim. O zaman zerreler ne şeklini aldı? Yaprak şeklini aldı. Şimdi Burada hep böyle yani. Zerreler kendi içinde hareketli, fakat şu ekranda adeta yerlerinde sabit gibi duruyorlar. Sabit gibi duruyorlar. Ama öyle değil. Şu kağıtta sabit gibi duruyorlar. Toprakta geçen okuduk sabit. Şurada sabit gibi duruyor. Ama kendi içinde nedir? Hareketlidir yani. Hareketlidir. Bunu siz değiştirdiğiniz zaman, misal bir yakacak olarak kullanıp yaktığınız zaman, bu sefer o zerreler ne için kullanılacaktır? Ateş için, ısı için, kül için veya daha başka şeyler için kullanılacaktır. Daha ileride gübre için, daha ileride başka bir şey için. Hep kullandığımız aslında nedir biz? Zerre kullanıyoruz. Elmayı yerken aslında ne yiyoruz? Zerreleri yiyoruz yani biz. Vücudumuza gidiyor. Vücudumuzda ne yapıyor? Her bir uzvumuzda giriyor ve oralarda işliyor ve çalışıyorlar yani. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın halk etmiş olduğu mevcudat ve mahlukatta. Yani Cenab-ı Hak neyin zerresini kullanıyor diyelim bir ağacı vücuda getirmekte? Havanın zerresini kullanıyor. Toprağın zerresini kullanıyor. Suyun zerresini kullanıyor. Işığın zerresini kullanıyor. Daha o cismin, o mevcudun veya mahlukatın cisminde kullanılması gereken ne kadar unsurlar varsa hep onların nelerini kullanıyor? Zerrelerini kullanıyor. O zerrelere şekil veriyor, şekil veriyor, birisi yaprak oluyor. Biraz önce burada biz mürekkebe şekil verdiğimiz gibi. Başka birisine, başka zerrelere şekil veriyor, ne yapıyor? Çiçek oluyor. Çiçeğin özü oluyor. Büyüyüp gelişip dal oluyor, budak oluyor, meyve oluyor. Hepsi nelerden meydana geliyor aslında? Zerrelerden. Cenab-ı Hak zerrelerle ne yapıyor aslında bizim nazarımızda? Nakış yapıyor. Durmadan tablo çiziyor Cenab-ı Hak. Fakat bu tabloların hepsi aslında nasıl tablolar? Canlı tablolar. Cansız olan hiçbir tabloyu çizmiyor yani. Ben de buraya bir insan yazabilirim yani. Mürekkeple insan yazabilir. Ne görür, ne işitir. Öyle mi? Ne duyar? Allah Allah. Ne yürür, ne konuşur? Ruhu yoktur. Kişiliği yoktur. Şahsiyeti yoktur. Yok. Ama Allah da insan yazıyor değil mi? Bakın. Konuşuyor, yürüyor. Bütün özellikleri var. Mevcudat içerisinde en ileri seviyede. Burada kullanılan nedir? Zerreler. Şimdi bu zerreler, onu okuyoruz. Her baharda kullanılıyor. Aslında bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani geçen baharda kullanılan malzeme neyse, bu baharda kullanılan malzeme aynı. Yani şu kalemi tutalım, yani muhafaza edelim. İçinde mürekkep, özellik ve mahiyet itibariyle aynı. Ahmet yazdığım zaman ne malzeme kullanıyorsam, Mehmet yazdığım zaman aynı malzemeyi kullanıyorum. Değişmiyor. Değişmiyor. Ama değişen nedir? Ahmet'in ifade ettiği mana, Mehmet'in ifade ettiği manadır yani. İşte burada bakın onu söylüyor. Diyor ki, geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Birdir. Değişmez. Peki değişen nedir? Fakat manileri başka başkadır. Manalar değişiyor. Manalar. 29 harf aynı mahiyet, aynı özelliktir. Değişmez. Ama onlardan oluşturulan cümlelerin neyi değişir? Manaları değişir. Manaları. Aynı kelimedir. Ama cümlede farklı bir yerde kullanılınca farklı bir mana ifade ediyor. Dolayısıyla ne diyor? Taayyunat-ı itibariyle değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Bir yaprak. O yaprağa ben şu taraftan bakar, farklı bir mana alırım, farklı bir okuyuş sergilerim. Siz o taraftan bakar, farklı bir mana alır, farklı bir okuyuş sergilersiniz. Hep böyledir yani. Şu Risale'yi şu anda biz anlatıyoruz değil mi? Anlatıyoruz şu anda. Hepimizin kulağına aynı ses giriyor. Bakın aynı ses. Fakat hepimizin dünyasında oluşan mana aynı değil. Bakın manalar değişiyor. Ses aynı, manalar farklı. Hepimiz alalım şu okumuş olduğumuz 30. sözü, zerre bahsini şu anda hepimize dağıtalım. Hepimiz okusun. Okuduktan sonra her birimize diyelim ki her birimiz anladığını anlatsın. Her birimiz nasıl anlayacaktır? Farklı anlayacaktır yani. Çünkü niye? Herkeste anlayış farklıdır. Herkesin aklına, kalbine, ruh dünyasına gelen mana farklı farklıdır yani. Burada İnsanın okuma şekli de devreye giriyor, anlama şekli de devreye giriyor. Nedir? Kelimelere olan muhatabiyeti de devreye giriyor. Aynı şekil kainat ağacı ile ilgili. Aynı şekil kainat kitabı ile ilgili. Aynı şekil bir baharla ilgili. Yani bir baharın önüne, bir bahar sayfasının önüne 100 tane adam koyalım. Diyelim ki baharı bize anlatın. Birisi şair olsun. Öyle mi? Birisi mühendis olsun. Birisi mimar olsun, birisi astronot olsun, birisi marangoz olsun, birisi terzi olsun. Her birisini böyle farklı mesleklerden seçin. Mesele iyice anlaşılsın diye söylüyorum. Her birisinin orada ifade edeceği mana, herkes kendi mesleğine, meşrebine göre ne yapacaktır? Baharı anlatacaktır yani. Dolayısıyla ne kadar farklı insan varsa, ne kadar farklı fıtrat, farklı keyfiyet varsa, geçmiş asırlardan şimdiye kadar sayfa aynı sayfadır. Fakat okuyuşların hepsi farklıdır. Peki doğru mudur bunlar? Hepsi alınan manalardır. Hepsi kendi dünyasında doğrudur. Çünkü ne diyor? Taayyunat-ı itibariyeleri değişiyor. İtibari taayyün. İtibari taayyün. O şu demek yani. Biraz önce ifade ettik ya yani. Ahmet eve geldi. Bir cümle. Ahmet eve geldi. Şimdi böyle ifade etmekle bir de eve Ahmet geldi. Böyle ifade etmek arasında farklı mana vardır. Yani edebiyatçılar varsa buradan soralım yani. Çünkü niye? Kelimelerin yerlerini değiştirdin. Kelimelerin yerlerini değişince vurgu da değişti. Vurgu değişince aslında ifade edilmek istenen mana da değişmiş oldu yani. Manalar değişiyor. Zahirde diyorsun ki ya 3 tane kelime yer değiştirdin ama aynı mana. Yok, aynı mana gözükmüyor yani. Ahmet eve geldi ile eve Ahmet geldi ifadesi farklı mana yani. Farklı şeyleri ifade eder. Diyeceksin ki yok hocam ya aynısı gözüküyor. Öyle değil yani. Birisinde eve gelmeyi vurguluyoruz, öne çıkarıyoruz. Birisinde Ahmet'i konuşuyoruz, Ahmet'i öne çıkarıyoruz. Eve kim geldi? Eve Ahmet geldi. Özellikle onu ne yapıyoruz? Vurguluyoruz yani. Ama Ahmet eve geldi demekle o manayı vurgulamıyoruz yani. Sadece gelenin kim olduğunu söylüyoruz, o kadar yani. Diğerinde özellikle ne yapıyoruz? Bir vurgulama yapıyoruz. Bakın 3 tane kelime, 3'ü de aynı. Sadece yerini değiştirince manada değişiyor. Ağacın yaprakları, yaprağın şekli biraz değişince mana ona göre değişiyor yani. Geçen seneki yapraklar şöyleydi, bu senekiler şu şekilde. Mana ona göre değişiyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hak adeta alemde ne yapıyor? Her bir mevcutta tecellide şekilleri değiştirmekle de manaları ne yapıyor? Değiştiriyor. Hepimizin siması. Siması. Hepimizin simasında göz var. 2 tane göz. 2 tane kulak. 1 tane ağız. 1 tane burun. Bir simadan bahsediyor. Kaşlar var. Öyle mi? Saçlar var vesaire vesaire. Peki her birimizin yüzü soruyorum. Aynı manayı mı ifade eder? Her yüze baktığımız zaman aynı manayı mı alırız? İşte aynen bunun gibi. Aynen bunun gibi. Zahirde birbirine benziyor. Zahirde aynı yerlerde. Fakat tam tersi. Her bir insanın siması onun neyinden haber veriyor? Ruhundan, kişiliğinden, keyfiyetinden, halinden, ahvalinden, her şeyinden haber veriyor. Bir sima görüyorsun, çok düşünceli. Bir sima görüyorsun, çok neşeli. Bir sima görüyorsun, feryadı figan, ağlamalarda. Bir sima görüyorsun, umurunda değil. Adam simadan anlıyor. Hiçbir şey bunun umurunda değil yani. Öyle mi yani? Nereden anlaşılıyor bu? Simadan. Bir sima görüyorsun, değil mi? Bakın, ayeti kerime. Simahum fi vucuhihim min eseris sucud. Onların simalarında secdeden izler vardır. Nasıl oluyor bu ya? Bir sima görüyorsun, nedir? Nurlu. Bir sima görüyorsun, farklı. Secdeden iz olan simayı görebiliyorsun. Orada o manayı okuyorsun. O zaman ne oldu? Her bir simadan farklı manalar okunabiliyor. Her bir taştan farklı manalar okunabiliyor. Manalar adeta nereye gidiyor? Sonsuza doğru gidiyor yani. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bize bir lütfu, ihsanı ve ikramı. Tayyunat-ı itibariye ve teşahhusat-ı muvakkate tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde onların maani cemileleri muhafaza olup sabit ve baki kalır. Şu ağacın geçen bahardaki yaprak ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından şu bahardaki emsalinin hakikatçe aynılarıdır. Yalnız teşahhusat-ı itibariyede fark var, itibari şekillerde farklılıklar vardır. Bana göre şekil şöyle, size göre böyle, başka birisine göre daha farklı. Geçen bahar böyle şekildi, bu bahar böyle şekil. Fakat o itibari teşahhusa, o şekilleri değiştirmekle her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şunat-ı esma-i ilahiyenin manilerini ifade için şu bahardakiler. Bütün bu değişiklikler, işte durmadan hareketlikler, Cenab-ı Hakk'ın kudret kaleminin durmadan alabildiğine yazmasının altına yatan mana nedir? Esma-i İlahi'nin manilerini, manalarını ifade için şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine geldiler. Onun için yeniden yeniye bahar, yeniden yeniye yaz, yeniden yeniye kış, yeniden yeniye sonbahar durmadan ne yapıyor? Deveran edip biri gidip yerine diğeri geliyor. Bir sabah ayrı bir mana, örtesi sabah ayrı bir mana ifade ediyor. Yani elimizde fotoğraf makinesi olsa da bir ufka böyle yerleştirsek, güneşin doğumundan 24 saat sonrasına kadar, ikinci doğumuna kadar bir fotoğraf çekimi yapsak, bakın ne kadar manalar değişiyor, ne kadar keyfiyetler, haller değişiyor. Hiçbir şey nedir? Sabit değil. Her şey hareketli. Her bir şeyde tecelli esmanın manaları kendisini gösteriyor. Dördüncüsü, hadsiz alemi misal gibi gayet geniş alemi melekut ve gayri mahdut sair uhrevi alemlere birer mahsulat veya tezyinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için şu dar mezrayı dünyada, zemin yüzünün tezgahında ve tarlasında Hakim-i Zülcelal zerratı tahrik edip kainatı seyyare ve mevcudatı seyyare ederek şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsulatı maneviye yetiştiriyor. Bir diğeri de bu. Bu çok ileri bir mana değil mi? Çok farklı bir mana. Alem sadece bu dünyadan ibaret değil. Değil yani. Bu alemin alemi gaybi var. Bu alemin alemi misali var. Bu alemin alemi ahireti var. Bu alemin yüksek alemleri var. Sema tabakaları. Öyle mi? Sema tabakalarında çok yüksek nedir? Alemler var. Meleklerin bulunduğu katlar. Öyle mi? Yani illiyyum melekleri. Öyle mi? Cenab-ı Hakk'a en yakın olan nedir? Ne deniyor onlara? Mukarrebin melekler. Bütün onlara varıncaya kadar makamlar var yani. Şurada konuştuğumuz şeyler, kelime-i tayyibe, güzel sözler, Allah'ın rızasına matuf olan ifadeler, hiçbirisi burada kalmıyor. Hiçbirisi. Nereye gidiyorlar hepsi? Yüksek alemlere. Alem-i misale gidiyorlar. Bakın bir tane okuyayım ben şuradan. Alem-i misal dediğimiz yer neresidir? Bir insan vefat ettikten sonra, işte kabir alemi diyoruz ya, işte o gittiği yerin diğer adı misal alemi. Peki o misal alemindekilerin nura ihtiyacı var mı? Manevi gıdalara ihtiyacı var mı? Peki onları nasıl alacaklar? Onları nereden alacaklar? Onlar da nereden gidiyor? Buradan gidiyor yani, buradan. Buradan hemen gidiyor. Yani vefat eden yakınlarımıza bir Fatiha okuduğumuz zaman, öyle mi? Tak diye nerede? Misal aleminde. Hemen gıda olarak gidiyor yani. Hemen onların kabrini ne yapıyor? Nurlandırıyor. Es sebebi kel faiz sırınca babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, geçmişimiz, ecdadımız, bize sebep olanlar, sebep olanlar şuradaki dersten istifade ediyorlar. İstifade ediyorlar. Bu dersin sevabı var mı? Bu dersin nuru var mı? Bu dersin Allah indindeki o rıza makamındaki yeri var mı? Var ise, makbul ise, kabul ise, nurlu ise ne yapıyor? Direkt oralara gidiyor yani. Direkt. Hiç tereddütsüz yani. Ya hemen şuradan. Mesela diyor ki özellikle cemaat namazlarında, cemaatle beraber yapılan ibadetlerde olan dualar veya tekbirler veya sadalar, bayram namazlarında, öyle mi? Arafat'ta veya işte kurbanda, bütün bunların hepsinde yapılan sesler, zikirler, sadalar ne yapıyor? Ne yapıyor? Onu okuyorum. Bir tek Allahu Ekber kelimesinin aksi sadasıyla, bir tek Allahu Ekber kelimesinin yansımasıyla, hadsiz Allahu Ekber vuku bulduğu gibi şu anda kulaklarımızın, hepimizin kulağına nesin? Girdi. Bir, adeta bine çıktı. Milyona da çıkar mı? Çıkar. O makbul zikir. Şart nedir? O zikir Allah indinde kabul olan zikir olması gerekiyor. O makbul zikir ve tekbir semavatı dahi çınlatıp, yüksek alemler diye ifade ettik ya, en yüksek alemlere kadar çıkıp oradaki meleklerin bulunduğu alemleri dahi nurlandırıp berzah alemlerine de temevvüc ederek, berzah alemlerine dahi uçup giderek oralarda ne yapıyor? Sada veriyorlar. Allah Allah. Ne kadar tatlı bir şey. Bizim alem-i ahiretle müminin, öyle konuşalım, müminin alem-i ahiretle hiçbir zaman irtibatı kopmuyor. Ne kadar güzel, ne kadar tatlı yani. Her an ne yapıyoruz? Oraya mahsulat gönderiyoruz. Her an mahsulat gönderiyoruz. İşte o mahsulattan bahsediyor. Ne diyor? Bakın tekrar okuyayım. Hadsiz alemi misal, alemi misal gibi gayet geniş alemi meleküt, meleküt alemleri. Meleküt alemleri. Meleküt nedir? Şu maddi alemin arka planıdır. Arka planıdır.
Mana alemi.
Mana alemi. Mana alemi. Maddi alemin arka planı. Mana alemi her şeyin aslının, esasının olduğu yerler. Olduğu yerler yani. Bakın. Meleküt alemi. Yani buraya çok uzun girmiyorum. Ve gayri mahdut, yine sınırsız ifade edilebilecek sayır uhrevi alemler. Diğer ahiret alemlerine birer mahsulat veya tezyinat. Bakın, bir mahsulat olarak gönderiyoruz. Yapılan bütün ibadetler, taatler, hamdler, senalar. Bakın, şimdi kainattan da çıkacak, onu okuyacağız. Veya tezyinat, ziynet olarak gidiyor. Ziynet, süs olmakla beraber kıymetli şeylere deniyor, değil mi? Süs ama çok kıymetli. Çok kıymetli. Mesela ibadet kulun süsüdür. Ubudiyet kulun süsüdür ama nedir? Çok kıymetlidir. Allah indinde çok kıymetlidir. Veya levazımat, oranın ihtiyacı neyse, lazımı neyse veya onları bir araya getirip bunlar gibi onlara münasip şeyleri alem-i ahirete, berzah alemine, sema alemlerine münasip olan şeyleri yetiştirmek için. Neresi yetiştiriyor? Özellikle küre-i arz. Özellikle yeryüzü. Bütün mahsulat buradan toplanıyor. Sema tabakalarının dahi lazım olan her şeyi buradan toplanıyor yani. Onun için Üstad Hazretleri bir ayeti kerimeyi izah ederken خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ bu ayet-i kerimeyi izah ederken diyor ki bu ayeti kerimede yer ve gökyüzü, yedi kat gökler beraber zikredilmiştir. Allah yeri göğü yarattı. خَلَقَتْ سَمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ burada ikisi aynı seviyede zikredilmiştir. Gökler sonsuz denecek kadar büyük. Ama yeryüzünün sınırları belli. Küçük. Alemde nokta kadar dahi gösterilemeyecek kadar küçük. Bütün kainatın içinde. Nokta kadar dahi gösterilemeyecek kadar küçük. Nokta kadar küçük cisim olarak gösterilemeyecek kadar küçük olan bu dünya ayeti kerimede göklerle aynı seviyede, birinin adeta misli, eşit olarak zikrediliyor. Neden böyle? Üstad Hazretleri bir misal veriyor. Diyor ki, akan bir nehir, daima akan bir nehir, duran bir gölden nedir? Büyük müdür, küçük müdür? Büyüktür. sabit bir gölden akan nehir büyüktür yani. Nehir zahirde küçük ama göl büyük. Ama aktığı için o ondan büyük olur. Sema tabakaları çok büyük. Ama makam mevki oralarda nedir? Sabit. Sabit. Şu yeryüzü mahsulat verme noktasında akan bir nehir gibi o kadar büyük ki sema tabakalarına dahi ne gönderiyor? Mahsulat gönderiyor. İşte bu alem yaratıldığından bu yana alem-i ahirete, berzah alemine, sema tabakalarına ne yapıyor? Adeta onların rızkı olacak. Onlara uygun dedi ya, rızkı olacak. Manevi gıdalar gönderiyor. Oralardan gıdası manevidir. Manevi gıdadır. Şu andaki şu dersten bizler istifade ediyoruz. Bakın, adım adım konuşalım. Geçmişimizde istifade ediyor mu? Ediyor. Çünkü niye? Berzah dedi. Berzaha göçmüş yakınlarımız. Yani hatta buradaki bütün hasenatı ve sevabı bütün müminlere bağışlasak olur mu? Olur. Sıkıntı yok yani. Azalmaz yani. Korkmayın yani. E hocam zaten ne kadar sevap var ki o kadar insana bağışlıyoruz. Bize ne kaldı? Hiçbir şey öyle değil. Sevabı bağışladığınız zaman işte 10 sevapsa 10'a bölünüp gitmiyor yani. Herkese 10'ar sevap gidiyor. Ya bu da Cenab-ı Hakk'ın rahmeti. Bölüp parçalamıyor. Öylece gönderiyor yani. Çünkü haşa Allah'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Allah müminlerini memnun, kullarını memnun ve mesrur etmek istiyor. Bu böyle olduğu gibi bir de sema tabakalarına gidiyor. Konuşulan her bir hak kelime yerde kalmıyor, yükseliyor. Yükseliyor. Bütün tayyip kelimeler yükseklere çıkıyor. Bütün habis ve pis olan kelimeler de sakil ağırlıklarından dolayı ne yapıyor? Aşağılara iniyorlar yani. Onlara münasip şeyleri yetiştirmek için şu dar mezrayı dünyada, dünya bir tarla, dar, küçük, bu dünyada ne yapıyor? İşte bütün mevcudatın, mahlukatın o zerrelerle hareketleri, dönüşü, hali, ahvali, şuyu buyu hep aslında nedir? Bu mahsulatı yetiştirmek için. Biz de böyleyiz yani. Yerimizde durmuyoruz. Durmamamız lazım. Durmamamız lazım. Diyor ki Üstad Hazretleri, fıtratı müteheyyiç olan insanın, fıtratı müteheyyiç olan insanın rahatı say ve cidaldedir. İyi bir cümle değil mi abi? İyi bir cümle. Fıtratı heyecanlı olan, hareketli. Nasıl hareketli? Hücreler yerinde sabit mi duruyor? Organlar yerinde sabit mi duruyor? Kalp yerinde sabit mi duruyor? Vazifesini mi terk ediyor? Hayır. Yatsan da, uyusan da, şöyle olsa, böyle olsa, gaflet etsene ne yapıyor? Alabildiğine çalışıyor yani. Bütün organlar çalışıyor. Çalışmayan hiçbir şey yok. Senin bütün vücudun çalışırken, fıtrat itibariyle bunlar hiçbir zaman tembellik yapmazken, sen niye tembel oluyorsun? Olamazsın diyor sen. Senin de rahatın neyde olabilir? Çalışmakta. Senin de rahatın neyde olabilir? İşte şeytanla, nefisle, şununla, bununla olan mücadelede. Sen de rahatı ancak nerede bulabilirsin? Burada bulabilirsin. Alem böyle. Alemi çalıştıran Allah bize de diyor ki sen de çalış. İnnel insane illa masa. Kişi için yalnız çalıştığı vardır. Başka bir şey yok. Dolayısıyla Allah'a iyi bir kul olmak noktasında ne yapacağız? Çalışacağız. Çalışmamızın özü, esası bu. Esası bu. Böyle olursak şu bulunduğumuz dünyayla beraber çalışmış, beraber götürmüş olacağız yani. Dünya çalışkan biz tembel olmayalım. İkimiz birbirimize ne yapalım? Uyumlu olalım yani. Dünya çalışıyor. Dünyanın bütün mevcudat ve mahlukatı öyleyse biz de ne yapmamız lazım? Biz de hareketli olmamız lazım ki hücrelerimiz de nedir? Öyledir yani. Şu dar mezrayı dünyada, dünya tarlasında, zemin yüzünün tezgahında, yeryüzünün tezgahında ve tarlasında Hakim-i Zülcelal zerratı tahrik edip, atomları harekete geçirip, kainatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek, bütün her şeyi adeta altını üstüne getirerek, hareketli kılarak, kainat da yerinde durmuyor. Mevcudat da biri geliyor, diğeri gidiyor. Öyle mi? Her şey hareketli. Her şeyde helezonik. Hızlar o kadar müthiş ki, nedir? 50 bin senelik mesafeyi bir anda kat eden, nedir? Yıldızlar var yani. Evet. Şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsulatı maneviye yetiştiriyor. Nihayetsiz hazineyi kudretinden, nihayetsiz bir seyli dünyadan akıttırıp alemi gayba ve bir kısmını ahiret alemlerine döküyor yani. İnşallah. Yani bunlar şu anda yapılan şu dersin diyelim mahsulatı dökülüyor yani. Dökülüyor yani. Alem ahirete gittiğimiz zaman onlar ne yapılacak? Önümüze konacak. Konacak yani. Hiçbir şey gayba gitmiyor. Hiçbir şey yoka gitmiyor. Her şey Allah'ın ilminde. Beşincisi, nihayetsiz kemalat-ı ilahiyeyi, hadsiz celavat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayri mütenahi tesbihat-ı Rabbaniyeyi şu dar ve mahdut zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemali hikmetle, kudretiyle tahrik edip, kemali intizamla tavzif ederek, mütenahi bir zamanda, yine kısa bir zamanda, mahdut bir zeminde, sınırlı bir zeminde gayri mütenahi tesbihat yaptırıyor. Yine mevcudatın bütün o değişmelerinde, dönüşmelerinde neler var? Sonsuz tesbihatı ifade etme var. Zaten bu mevzunun en başında okunan ayeti kerime neydi? Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Her bir şey istisnasız Allah'ı hem hamd eder hem de ne yapar? Tesbih. O tesbihin de nihayetsizliği. Bunu hem bize yaptırıyor hem bütün mevcudata yaptırıyor. Onun için bakın namazlarımızda tesbihat dediğimiz şey bu basit ve sıradan bir şey değildir. Bütün Esma-i İlahiye'yi içine alan bir manadır. Yani Subhanallah derken, Allahu Ekber derken, Elhamdülillah derken bu üç tesbih aslında bütün Esma-i İlahiye'yi cem eden manadır. Hem Cenab-ı Hakk'ın celali isimlerini, hem kemali isimlerini, hem de cemali isimlerini ifade etme manasında bu üç tesbihi her bir namazın arkasında 33'er defa ne yapıyoruz? Zikrediyoruz. Hem namazı hülasa ediyoruz, hem namazı tekit ve takviye ediyoruz, hem de aslında bütün mevcudat ve mahlukatın yaratılışının yegane gayesi olan o tesbihatı insan olarak, kainatın özü ve özeti olarak biz yapıyoruz yani. Allah bize bunu yaptırıyor, kainata yaptırdığı gibi. Gayri mahdut tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Bakın burada hepsini tek tek ifade ettiği. Celali, cemali ve kemali olan nedir? Tecelliyatı gösteriyor. Onlara karşı da Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu tesbihler girmesi gerekiyor. Çok hakayık-ı gaybiye ve çok semarat-ı uhreviye, uhrevi meyveler ve fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok nukuş-u misali nakışlar ve çok manidar nücus-u levhiyeyi levhaları nescederek icat ediyor, dokuyor. Demek zerreyi tahrik eden, harekete geçiren şu makası-ı azimeyi, şu hikem-i cesimeyi, şu yüksek seviyede olan hikmetleri gösteren bir zattır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dima bulunması lazım gelir. Yani bunları zerrelere bu şekilde yaptıran kimdir? Her şeyin sahibi, celal, cemal ve kemal sahibi olan Allah'tır. Eğer o Allah'ın yaptırdığını devreden çıkaracak olsak, o zaman her bir zerrenin kendisi yapıyor diyeceğiz. Kendisi yapıyor olabilmesi için bu kadar ilmi, irfanı, marifeti ne yapması lazım? Bilmesi lazım. Onun da bu şekilde olması mümkün değil. Geçen derslerde bunu özellikle ifade ettik. Öyleyse bir olan Allah, öyle mi? Celaliyle, cemaliyle, kemaliyle bütün mevcudat ve mahlukatı kendisine ne yaptırıyor? Tesbihan ettiriyor. Daha bu beş numune gibi, belki 5000 hikmetle tahrik olunan zerratın tahavülatını o akılsız filozoflar, felsefeciler hikmetsiz zannetmişler ve hakikata biri enfüsi, diğeri afaki iki hareketi cezbekârhanede zikir ve tesbih ilahiyle Mevlevi gibi zikreden ve deverana kalkan o zerreleri kendi kendine sersem gibi dönüp oynuyorlar, zoom etmişler, böyle zannetmişler, rastgele, öyle, tesadüfi, kendi kendine, ne olduğu belirsiz, öylesine. Birisi enfüsi, birisi afaki, iki hareket yapıyor dedi Mevlevi gibi. Enfüsi dediği içten, İçten değil mi? Kendisi dönüyor. Kendi içinde dönenler var. Protonun, nötronun, çekirdeğin etrafında elektronlar, enfüsi, kendi içinde. Başka bir de mevcudat için dönenler var değil mi? Bir de kainatın o büyük yıldızları, gezegenleri, galaksileri topyekun bütün o zerrelerle beraber ne yapıyor? Mevlevi gibi, atomdan, zerresinden küresine kadar Mevlevi gibi ne yapıyor? Bütün her şey dönüyor. Dönüyor.
Hikmetli gayeler için dönüyor.
Evet, hikmetli gayeler. Hikmetli gayeler ya. Bu şekilde Cenab-ı Hak alemi ne yapıyor? Hareket ettiriyor. İşte bundan anlaşılıyor ki onların ilimleri, yani felsefistlerin ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana, inneke entel alimul hakim.